Sesli Dergi'ye hoş geldiniz. Bu akşam da sizlerle Sesli Dergi'de birbirinden güzel yazıları paylaşmaya çalışacağız. Bugün sizlere Zafer Dergisi'nden yazılar aktaracağız. Zafer'in Temmuz 2014 sayısında yayınlanan güzel bir yazısı var ilk olarak sizlerle paylaşacağımız. İnsan Niçin Unutur başlığını taşıyor yazı psikiyatrist Mehmet Tüz'ün kaleme almış bu yazıyı. Unutkanlığın bunama, beslenme eksikliği gibi biyolojik sebeplerine girmeden sadece psikolojik sebebi üzerinde duracağız. Özetle söylersek unutmak aslında kişinin kendi tercihidir ve bir tür savunma mekanizmasıdır. Şöyle ki insan nefsi lezzet almayı arzu eder. Lezzet almasına engel olan, hoşuna gitmeyen ve çözemediği bir konu varsa onu da unutmak ister. İşte bu sırada unutma olayı sadece unutmak istenilen konuya has kalmaz. Onunla az çok ilgisi olan birçok konu da beraberinde unutulur. Zira zihnimiz olayları ve objeleri yalıtılmış olarak değil, ilintili tüm çevresel faktörlerle beraber depolar ve yine o şekilde hatırlar. Konuyu çok kişinin yaşadığı bir örnekle açıklayalım. Bir iş için bir odaya girersiniz ama birden oraya neden girdiğinizi unutursunuz. Buradaki mekanizma şöyledir. Diyelim ki o gün birisiyle telefonda üzücü bir konu konuştunuz. Canınız çok sıkıldı. Çözüm de bulamadınız. Sürekli sıkıntı çekmek de istemezsiniz elbette. O zaman o konuşmayı unutmaya çalışırsınız. Tabii bu gayret bilinçli olmak zorunda da değildir. Bilinç dışı olarak da işler. Sıkıntı verici konudan uzaklaşır, başka şeylerle kendinize avutur, konunun üstünü örtersiniz. Ama aslında o konu bilinçaltınızda hazır beklemektedir. Hoşunuza gitmedi diye yok olmaz. Sonra siz o konuyu sildiğinizi zannederken, diyelim ki kitap almak için bir odaya girdiniz. O an odada bir telefon gördünüz. Zihniniz derhal otomatik olarak o üzücü telefon konuşmasını da hatırlar. Daha doğrusu hatırlamak ister. Ama o konuyu unutmak istediğiniz için bilinç düzeyine yaklaşan o hatıra derhal yeniden baskılanıp bilinçaltına itilir. Fakat o anda zihninizde olan diğer amaç da beraberinde bilinç düzeyinden uzaklaştırılır. Bir anlamda kurunun yanında yaş da yanar ve siz bu odaya neden girdim diye şaşırırsınız. Bu basit ve temel örneği genişletelim. Eğer sizin çok temel bir konuda canınızı sıkan bir sorun varsa, örneğin vicdanen yapmanız gereken bir şeyi yapmıyor veya yapmamanız gereken bir şeyi yapıyorsanız, bu vicdan azabından kurtulmak için çok sık biçimde bilinçaltına bastırma dediğimiz yöntemi kullanmak zorunda kalırsınız. Örneğin namaz kılması gerektiğini bilen ama bir türlü başlamayan bir kişi ne zaman ezan işitse, cami görse, din üzerine bir sohbet duysa o vicdan azabı bilinç düzeyine yaklaşır. Ama bilince gelmemesi için sürekli bastırma uygulamak zorunda kalır. Veya vicdanını rahatsız eden ve utandıracak bir günahı gizli gizli işlemeye devam eden bir kişi, bu ayıbını unutabilmek için onu hatırlatan, çağrıştıran her şeyi bilinçaltına itmek zorunda kalır. Ya da kocasıyla ilgili ciddi bir sorunu olan bir bayan, bu sorunla yüzleşmek yerine kaçıyorsa, o sorunu hatırlatacak her durumda bastırma yapa yapa o kişide giderek unutkanlık yerleşecektir. Bu durumda çözümün ne olduğunu anladınız tabii. Yani unutkanlıktan kurtulmak için kafamızın ve vicdanımızın rahat olması gerekir. Sorunlarınızı hasır altı etmek yerine yüzleşip çözmeli, vicdanınızın dediklerini de yapmalısınız. O zaman iç huzuruyla beraber hafızanız da tıkır tıkır işlemeye başlar. Emin olun. Son olarak konuyu açıp tamamlayacak birkaç örnek daha vermek isterim. Mesela bir çocuk eğer ebeveyni tarafından ödevleri konusunda sürekli azarlanıyorsa, ödevlerini daha da fazla unutacaktır. Emin olabilirsiniz. Zira sürekli eleştiriler sonrasında onun zihninde ödev, stres anlamına gelir. Zihin de stresten uzaklaşmak istediği için ödevleri unutmaya çalışır. Yani aşırı baskı tamamen ters sonuç vermiş olur. Veya için için sinir olduğunuz bir tanıdığınız sizden bir şey istediyse, emin olun ki o işi büyük bir ihtimalle unutursunuz. Zira o şahsı hatırlamak sizde gerginlik oluşturuyorsa, zihniniz onu da, onun istediği şeyleri de unutmaya yönelir. Özetle, iyi bir hafıza için sorunları biriktirmeden çözmek, vicdanının sesini dinlemek ve içte de dışta da barış halinde olmak şarttır. Evet, Zafer Dergisi'nin Temmuz 2014 sayısından İnsan Niçin Unutur başlıklı psikiyatrist Mehmet Tüz'ün imzalı yazıyı sizlerle paylaştık. Yine aynı derginin aynı sayısından bir başka yazıyla devam ediyoruz Sesli Dergi'ye. Şifahanelerimiz vardı, sahiden ne oldu onlara diye soruyor yazısının başlığında Profesör Doktor Tevfik Özlü. Şifahanelerimiz vardı bir zamanlar. Şifa bulmak için başvurulan. Şifalı sularımız, şifalı kaplıcalarımız, şifa niyetine yenilen gıdalarımız, şifalı ballarımız, şifalı otlarımız. Şifa dualarımız, şifa ayetlerimiz, acil şifa dileklerimiz. Şifaya odaklıydık. Ama bugün hastalığa odaklandık. Artık hastanelerimiz var, hastalar var. Hastalıklar var. Sürekli hastalıkları konuşuyoruz. Öldüren, sakat bırakan, iyileşmeyen hastalıklar. Günlük tıp dilimizde şifa neredeyse artık hiç geçmiyor. Hastalıklar var ve de onlar için üretilen ilaçlar. Sürekli yıllarca kullanılan ilaçlar. Hasta bile unutulmuş durumda. Modern tıp hastalıklara ve onlar için üretilen ve hastalarca tüketilmesi istenen ilaçlara odaklandırılmış. Her durumun bir ilacı var. Başınız ağrıyorsa analjezik alın. Hazımsızlığınız varsa H2 reseptör blokörleri veya proton pompa inhibitörleri ne güne duruyor? Kendinizi iyi hissetmiyorsanız antidepresanlar hazır. Uyku düzeniniz bozuksa sedatifler, antihistaminikler sizi uyutur. Kanseriniz varsa antineoplastik ilaçları almalısınız. Peki bu kadar ilaca rağmen neden şifa bulmuyoruz? İşte sorulması gereken ama hiç kimsenin aklına gelmeyen soru bu. Herkese ilaç, her gün ilaç, her derde ilaç ama şifa vermeyen ilaçlar. Kimse bu ilaçlar neden şifa vermiyor diye sormuyor. Şifayı unuttuk. Şifayı hastalıkla, şifahaneyi hastaneyle değiştik. Sağlık harcamalarımız aldı başını gidiyor. Devasa hastaneler inşa ediyoruz. Her gün modern laboratuvarlar, ileri teknoloji ürünü teşhis tedavi birimleri kuruyoruz. Ama yine de hastalarımızın sayıları artıyor. Kişilerin hastaneye başvuru sayıları artıyor. Kullanılan ilaç sayıları artıyor. Sanki sistem böyle tasarlanmış. Ekmek gibi, su gibi ilaç tüketen insanlar isteniyor. İlaç kullanan ama şifa bulmayan hastalar. Teşhis koyan, tedavi eden ama şifa vermeyen bir tıbbımız var. Hastalıkları, nedenlerini çok iyi biliyoruz. Teşhis için her şey yapıyoruz. Her hastalık için pahalı ilaçlar üretiyoruz ama şifayı kaçırdık. Ne dersiniz? Sizin buna bir itirazınız yok mu? Böyle olması doğal mı? Artık şifamızı geri alsak mı? Hastaneleri geri versek, şifahaneleri bize geri verirler mi? Yoksa treni kaçırdık mı? Bizler İslam'ın sosyal prensipleri sayesinde vakıf kültürüne sahip bir toplumuz. Şifahaneler tamamen merhamet duygusunun eserleri olarak kurulup din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın ücretsiz hizmet verirlerdi. daha çok kimsesiz ve sokakta kalmış insanlara hizmet eden bu kurumlar, sadece Allah'ın rızasını gözetmek maksadıyla çalışırlardı. Anadolu'da halen ayakta olan 19 tane şifahane var. Büyük geçiş yolları üzerine kurulan şifahanelerde tedavi için her türlü ihtiyaçlar karşılanıyordu. Şifahaneler Osmanlı döneminde külliye şeklinde yapıldı. Edirne'de Sultan II. Bayezid Darüşşifası en mükemmel, en geniş şifahanedir. Şifahanelerde hastalar tıp bilgi ve ilaçlarının yanı sıra su sesi, musiki, güzel kokular ve çeşitli meşguliyetlerle tedavi edilirlerdi. Evet, bu yazıyı bu güzel cümlelerle noktalıyoruz. Şifahanelerimiz vardı, sahiden ne oldu onlara diye sormuş Profesör Doktor Tevfik Özlü. Evet, yaşadığımız sıkıntılara dair, bugüne dair güzel bir yazı ve maalesef unuttuğumuz bir kavramı, şifahaneleri, Profesör Tevfik Özlü çok güzel anlatmış. Bu güzel yazıyı sizlerle paylaşmış olduk ve devam edelim yine aynı derginin aynı sayısından, Zafer Dergisi'nden. Bu sefer Yaşlılar ve İslam başlıklı yazıyı sizlerle paylaşacağız. Profesör Doktor Sefa Saygılı kaleme almış bu yazıyı. Geçen hafta bir dostumuz Koca Mustafa Paşa'daki evine davet etmişti. En üst katta olan dairesinin terasından Samatya sahillerindeki mehtabı seyrederken sohbet ve muhabbet edecektik. Üst kata çıkarken ikinci kattaki dairenin mühürlendiği dikkatimi çekti. Sorduğumda arkadaşım, orada yaşlı bir teyze tek başına oturuyordu. Meğer ölmüş. Arayan soranı da olmayınca ancak ceset kokunca farkına varılmış. Savcılık mühürledi diye cevap verdi. Maalesef yakın zamana kadar yaşlarına sahip çıkan ülkemizde de bu tür facialara şahit olmaya başladık. Avrupa'da problem daha büyük. Mesela Danimarka'da yılda ortalama 8000 yaşlı hayata yalnız ölümle veda ediyor. Geçen yıllarda, sıcak geçen yazda Fransa'da 15000 yaşlı ve yalnız yaşayan insan ölmüştü. Bu ölümleri trajik hale getirense bazı yaşlıların öldüğünden günler, haftalar, hatta aylar sonra haberdar olunmasıydı. Yaşlı nüfus arttıkça problem de büyümektedir. 2012 yılında 65 yaş üstü kişi sayısı 5.7 milyon ve bunların topluma oranı %7,5'tu. Peki ülkemizde durum nedir? Türkiye nüfusunun 2023 yılında 84 milyonu geçeceği ve yaşlı nüfus oranının 7,5'u bulacağı hesaplanmaktadır. Bu da 8.6 milyon yaşlı demektir. Yalnız yaşayan ve yalnızlık çeken yaşlıların sağlıkları da bozulmakta, psikolojik ve bedensel rahatsızlıklara daha sık yakalanmaktadırlar. Sevdikleri yanında değilse ve sağlığı da bozulmuşsa ihtiyarlık çileye dönüşür. İnsan yaşlanınca çocuk gibi olur. Güçsüz, güvensiz, yardıma muhtaç ve nazlı. Halbuki önceleri yaşlılar evlatlarının, torunlarının, sevdiklerinin yanında son günlerini geçirir, çok iyi muamele görür, saygıda kusur edilmez ve onlar da huzur içinde son nefeslerini verirlerdi. Batı dünyası yaşlılara çıkış yolu olarak huzur evlerini göstermektedir. Halbuki huzur evlerinin devreye girmesi, insanın devreden çıkması demektir. Üstelik yaşlılar huzur evinde mutsuz olmakta ve orada yaşamak istememektedir. Fransız 92 yaşındaki Oste Marie teyze de yalnız yaşamaktaydı. Kızı onu huzur evine yerleştirmek istedi. Komşuları olan 4 çocuklu Müslüman bir aile hep evlerine davet eder, onunla ilgilenirler ve iyilikte bulunurlarmış. Kendisine, biz seni huzur evine gönderemeyiz, gel bizimle birlikte yaşa demişler. Mare teyze çok duygulanmış. Devamını kendi dilinden dinleyelim. İslam'ı ve Müslümanları tanıma fırsatı buldum. Ancak bir gün Müslüman olacağımı hiç düşünmemiştim. Onlarla komşuluk yapardım. Müslümanlar yaşlı insanlara değer vermekteydi. Avrupa'da tam tersi. Evlatlar yaşlı anne babalarından kurtulmak için onları huzur evlerine gönderiyorlar. Müslüman tanıdıklarım bana karşı her zaman saygılı ve şefkatli oldular. Hristiyan olmama rağmen bana yardımda bulundular ve karşılık istemediler. Komşularımın bu iyilikseverliği kelime-i şehadet getirmemde en önemli etken oldu. Müslüman aileler, çocuklar, anne baba ve nine dede beraberce yaşıyorlar. Çocuklar yaşlılara saygı gösteriyor. Onların ellerinden öpüyorlar. Mari Müslüman olduktan sonra çok sıkıntılar çekmiş. Beni en çok yaralayan kızım oldu. Benim akıl hastası olduğumu iddia ederek akıl hastanesine yatırmaya kalktı ve annelikten reddetti. Ancak bu doğru değil çünkü 1930 sonrası yaşanan bütün olayları hala hatırlıyorum ve teker teker sayabilirim. Ailemin geri kalan kısmı burjuva ve aristokrat kesime dayanır. Onlar da benimle olan bağlarını koparıp beni bütün miras hakkımdan men ettiler. Kızıma da benim gibi hidayet nasip etmesi için Allah'a dua ediyorum. Mari teyze 2010 yılında Müslüman olduktan sonra hac farizasını da yerine getirmiş. Son iki Ramazan'da oruç tuttuğunu da söylüyor ve ekliyor. İslam'dan önceki hayatıma üzülüyorum ama benim gerçek doğuşum aslında 2010 yılı, yani İslam'la kucaklaştığım tarih. Gerçek hayat İslam'la başlar. Son isteğim bir daha Mekke'ye gidip umre yapabilmek için geri dönmek ve bu pak topraklarda ölmek ve gömülmektir. Evet, sevdiklerin yanında değilse, üstüne sağlığı da bozulmaya başladıysa, ihtiyarlık çileye dönüşür. Çünkü insan yaşlanınca çocuk gibi olur. Güçsüz, güvensiz, yardıma muhtaç ve nazlı. Zafer Dergisi'nin 2014 Temmuz sayısından Profesör Doktor Sefa Saygılı'nın kaleme aldığı Yaşlılar ve İslam başlıklı yazıyı sizlerle paylaştık. İbretlik bir yazıydı, bir hikayeydi. Ve böylelikle bugün de Sesli Dergi'nin sonuna gelmiş oluyoruz. Hoşça kalın.